Üçüncü dalga. Elvin Toffler. Beşinci kaset, birinci yüz. Sayfa numarası 222. 1970'ten 1977'ye kadar Amerika'nın nüfusunun 14 milyon artmış olmasına karşın geri kalan 25 en büyük derginin tirajı 4 milyon azalmıştır. Aynı süre içinde Amerika'da yerden biter gibi küçük dergiler çıkmıştır. Bu binlerce küçük dergi özel ilgileri olanlara, bölgesel hatta yerel piyasaya hitap etmektedir. Pilotlar ya da havacılığa meraklı olanlar sadece kendileri için çıkarılan dünya kadar dergi bulabilirler. Gençlerin, su altı sporu yapanların, emeklilerin, bayan atletlerin, eski tip fotoğraf makineleri koleksiyonu yapanların, tenisçilerin, kayakçıların, patencilerin hep yalnız kendilerine hitap eden dergileri var. New York, New West, Pittsburgher gibi bölge dergilerinin sayısı sürekli artmaktadır. Hatta bazı dergiler daha da küçük bir piyasaya hitap etmektedirler. Yeni, ucuz, hızlı baskı makineleri sayesinde bugün her örgüt, her topluluk, her siyasal ya da dinsel kült kendi dergisini çıkarabilecek güce sahiptir. Daha küçük örgütler de artık Amerika'daki büroların vazgeçilmez bir parçası olan teksir makinalarıyla belirli günlerde dağıtılan yayınlar yapabilmektedirler. Büyük tirajlı dergiler ulusal yaşam üzerindeki eski etkinliklerini artık yitirmiş bulunuyorlar. Bunların boşalttıkları yerler büyük kitlelere hitap etmeyen düşük tirajlı küçük dergiler tarafından doldurulmaktadır. Üçüncü dalganın haberleşme üzerindeki etkisi yalnız basında görülmez. 1950 ile 1970 yılları arasında Amerika'daki radyo istasyonlarının sayısı 2336'dan 5359'a yükselmiştir. Nüfusun yalnızca %35 oranında arttığı bir süre içinde radyo istasyonları %129 oranında çoğalmıştır. Yani eskiden her 65 bin Amerikalıya bir radyo istasyonu düşerken şimdi her 38 bin Amerikalıya bir istasyon düşmektedir. Dinleyicinin seçebileceği programların sayısı artmış, dinleyici kitlesi gittikçe daha çok sayıda istasyon arasında bölünmüştür. Dinleyiciye sunulanlar da gittikçe daha çok farklılıklar göstermektedir. Çünkü bu istasyonlar artık eskisi gibi aralarında hiçbir fark gözetilmeyen yığınlara hitap etmek yerine özel dinleyici gruplarına hitap etmektedirler. Sadece haber veren istasyonlara eğitim görmüş orta sınıfa mensup yetişkinlere yönelik yayın yaparlar. Çeşitli türde hafif batı müziği yayını yapan istasyonlar genç kuşağın çeşitli kesimlerine hitap eder. Zencilerin müzik zevkini göz önünde tutan istasyonlar vardır. Klasik müzik yayını yapan istasyonlar yukarı gelir düzeyinde bulunan yetişkinlere hizmet eder. İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Yahudice gibi yabancı dilde yayın yapan istasyonlar çeşitli etnik gruplara yönelirler. Yazar Richard Reeves, Newport Aray'daki radyo istasyonlarını sabah saat 8'de sırayla taradım, 38 istasyon buldum. Bunlardan 3'ü dinsel yayın yapıyordu, 2 program zencilere yönelikti, 1 program da Portekizce yayınlanmaktaydı, diyor. Yeni tür ses yayın araçları büyük dinleyici kitlesini hiç durmadan kemirip ufalamaktadır. 1960'larda küçük ucuz ses alma makineleri ve ses almayıp yalnız kaset çalan makineler gençler arasında salgın hastalık gibi yayılmıştı. Yaygın olan bir yanlış görüşün tersine bugünün gençlerinin 1960'lardakinden çok daha az bir bölümü kulağını radyoya vermektedir. Radyo dinleme süresi 1967 yılında ortalama 4.8 saatken 1977 yılında 2.8 saate düşmüştür. Sonra vatandaşa ayrılmış alıcı verici telsizler de yaygınlaşmıştır. Sade tek yönlü yayın yapan radyodan farklı olarak otomobillere yerleştirilmiş alıcı verici telsizler sürücülerin 5 ile 15 millik bir alan içinde birbiriyle konuşmalarını mümkün kılmaktadır. 1959 ile 1974 yılları arasında bu tür telsizlerden bütün Amerika'da 1 milyon tane kullanılmaktaydı. Sonrasını Federal İletişim Komisyonu'nda görevli bir kişi şöyle anlatıyor. İkinci milyona 8 ayda, üçüncü milyona 3 ayda ulaştık. Artık bu tür telsizler tutmuştu. 1977 yılına gelindiğinde 25 milyon vatandaşa tahsis edilmiş alıcı verici telsiz kullanılmaktaydı ve telsiz açılınca polisin ileride hızlı araba sürenlere ceza kestiği uyarısından dualara, sokak kadınlarının çağrısına kadar ilginç şeyler duyulmaktaydı. Şimdi bunun eski hızı kalmadı ama etkileri hala sürüyor. Reklam gelirleri bakımından telaşa kapılan radyo yayıncıları, bu tür telsizlerin radyo dinleyici sayısını etkilediğini iddiasını şiddetle reddetmektedirler. Ama reklam şirketleri onlar kadar kesin konuşmuyor. Marseller Inch adlı bir reklam şirketi New York'ta bir araştırma yapmış ve bu tür vatandaş radyosuna sahip olanların %45'inin arabalarındaki normal radyolarını %10 ile 15 oranında daha az dinlediklerini belirttiklerini görmüştür. Çok daha anlamlı olan bu araştırmada vatandaş radyosunu kullananların yarısından fazlasını normal radyoyla vatandaş radyosunu aynı anda kullandıklarının ortaya çıkmasıdır. Kısacası basında rastlanılan çeşitlilik eğilimiyle radyoda da karşılaşılmakta, basın dünyasında olduğu gibi ses dünyasında da kitlelerden uzaklaşılmaktadır. İkinci dalga haberleşme araçları en anlamlı, en şaşırtıcı yenilgiye ancak 1977 yılında uğradılar. Kuşkusuz bir kuşak için en güçlü ve en çok kitleleştiren haberleşme aracı televizyondu. 1977 yılında televizyonda bocalama belirtileri görülmeye başlandı. Time dergisi şöyle yazıyor. Bütün sonbahar boyunca programcılar ve reklamcılar rakamları telaşla incelemekteydiler. Gördüklerine inanamıyorlardı. Tarihte ilk kez televizyonun seyredilmesinde bir azalma vardı. Bir reklamcı şaşkın şaşkın, kimsenin aklına gelmezdi seyirciliğin azalacağı diyordu. Bugün bile hala bu gerilemenin nedeni olarak bir takım nedenler ileri sürülür. Programların eskisinden de kötü olduğu söylenir. Filanca şeyin fazla, falanca şeyin de yeterli olmadığından söz edilir. Bu yüzden birçok yöneticinin kellesi uçmuştur. Şu ya da bu tür yeni bir program vaat edilir ama asıl neden yeni yeni ortaya çıkmaktadır. İmaj üretimini tek bir güçlü merkezden yönetme dönemi artık yavaş yavaş geride kalmaktadır. NBC'nin eski yöneticilerinden biri Amerika'nın 3 büyük televizyon şebekesini budalalıkla suçlamakta ve bunların ilk kez seyredenler grubu içindeki paylarının 1980'lerin sonlarına doğru %50'ye düşeceğini iddia etmektedir. Artık 3. dalga iletişim düzeni 2. dalga iletişim ağlarının egemenliğine son vermektedir. Kablolu televizyonlar bugün 14,5 milyon Amerikalıya erişebilmiştir. Büyük bir olasılıkla 1980'lerin başında büsbütün yayılacaktır. Bu sanayide çalışan uzmanlar 1981 yılının sonunda kablolu televizyona 20 ile 26 milyon abone yazılacağını ve Amerikan evlerinin %50'sine kablolu televizyonla ulaşma olanağının da yaratılacağına inanmaktadırlar. Bakır telden kıl kadar ince elyafla ışık ileten fiber optik sisteme geçildiğinde gelişmeler daha da hızlanacaktır. Yeni baskı ve fotokopi makineleri gibi kablo sistemi de seyirci kitlelerini ufalayacak ve küçük seyirci grupları haline getirecektir. Sonra kablo sistemi abonelerin yalnız programları seyretmekle yetinmeyip, çeşitli servislere doğrudan doğruya başvurmalarını kolaylaştırarak iki yönlü iletişimi sağlayacak şekilde de geliştirilebilir. 1980'lerin başlarında Japonya'da bütün kentler kullananların yalnız program istemek için değil, fotoğraf, çeşitli veriler, tiyatro rezervasyonu içinde bir numara çevirerek başvurmalarını mümkün kılan hafif dalga kablosuna bağlanacaktır. Hırsız ve yangın alarmları da aynı sistemle çalışacaktır. Osaka'nın varoluşlarından Ikoma, televizyonda benimle He-Ovis sistemi konusunda bir röportaj yapılmıştı. Bu sistemde her abonenin evine televizyonunun üzerine bir mikrofonla bir televizyon kamerası yerleştiriliyordu. Bu sayede televizyonu seyredenler isterlerse programa katılacak şekilde yayın da yapıyorlardı. Tam benimle bu röportaj sırasında Bayan Sakamoto adındaki bir kadın evinin oturma odasına düğmeyi çevirdi ve yarım yamalak İngilizcesiyle bizimle sohbete başladı. Kadın bana İkoma'ya hoş geldiniz derken ben de öbür seyircilerde onu ve odanın içinde koşup duran küçük oğlunu ekranda görebiliyorduk. He-Ovis'in bir de müzikten yemek pişirmeye eğitime kadar her konuya yer veren bir video kaset bankası var. Seyirciler belirli bir kod numarası çevirmek suretiyle günün herhangi bir saatinde istedikleri kaseti ekrana getirmesini bir bilgisayardan isteyebiliyorlar. He-Ovis sistemi şimdilik yalnız 160 evi için alıyor ama Japon hükümeti tarafından desteklendiği gibi Fujitsu, Sumitomo Elektrik, Matsus Hita ve Kinetsu gibi şirketlerden de mali yardım görüyor. Bu çok ileri sistem şimdiden fiber optik teknolojisine dayanıyor. Bundan bir hafta önce Columbus'ta Warner Cable Corporation'ın küp sistemini görmüştüm. Bütün Amerika çapında yayın yapan istasyonların sayısının 4 olmasına karşılık, küp aboneye 30 televizyon kanalı vermektedir ve okul çağına gelmemiş çocuktan doktora, avukata ve yalnız yetişkinlere hitap eden özel programlar sunmaktadır. Küp, dünyada en gelişmiş ticari temel üzerine oturtulmuş çift yönlü bir kablo sistemidir. Her aboneye avuç içine sığan hesap makinelerine benzeyen bir alet vererek onun düğmesine basmak suretiyle istasyonla bağlantı kurmasını sağlamaktadır. Seyirci bu düğmelere basarak küp stüdyosuyla ya da bilgisayarıyla konuşabilmektedir. Time dergisi sistemi anlatırken iyice coşmuştur ve abonenin düğmeye basmak suretiyle yerel siyaset tartışmalarında sesini duyurabileceğini, evinin garajındaki eski eşyalarının açık arttırmayla satışını yapabileceğini, bir hayır derneği için açık arttırmayla satılan sanat eserlerinin satışına katılabileceğini, bir politikacıya soru sorabileceğini, amatör sanat yarışmalarında lehte ya da aleyhte oy kullanabileceğini söylüyor. Bu sayede müşterilerin o semtteki süpermarketlerin fiyatlarını karşılaştırabileceklerini ya da Çin lokantasında bir masa ayırtabileceklerini belirtiyor. Büyük radyo ve televizyon şebekelerinin başını ağrıtan yalnız kablolu televizyonlar değildir. Mağazalarda video oyunları peynir ekmek gibi satılmaktadır. Milyonlarca Amerikalı televizyon ekranlarını ping pong masası, hokey alanı, tenis sahası haline getiren aletlere merak sarmış bulunuyor. Bilinen türden siyaset ve toplum bilimcileri için bu merak önemsiz gelebilir. Oysa bunlar insanı yarının elektronik ortamında yaşamaya hazırlamaktadır. Video oyunları yalnız büyük seyirci kitlesini bölüp küçük parçalara ayırmakla, günün herhangi bir saatinde televizyon seyredenlerin sayısını azaltmakla kalmaz, görünüşte bu kadar masum aletler sayesinde milyonlarca insanın televizyon makinesiyle haşır neşir olmasını, onunla konuşmasını sağlar. Onlar bu yoldan pasif seyirci olmakla kalmayıp mesaj gönderen kimseler haline gelirler. Kendilerini makine tarafından manipüle edilmeye bırakmak yerine onlar makineyi manipüle etmeye başlarlar. Televizyon ekranıyla sunulan danışma hizmetleri de daha şimdiden İngiltere'de faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. Televizyon seyircisi eklenen bir algı sayesinde düğmeye basarak haber, hava durumu, mali bilgiler, spor ile ilgili verilerden hangisini istiyorsa onu seçer. Sonra bu veriler sanki şerit üzerine yazılmış gibi ekrandan geçmeye başlar. Video kasetler de çok yayılmaktadır. Pazarlamacılar 1981 yılına kadar bunların sayısının 1 milyonu bulmasını bekliyorlar. Bu aletler sadece seyircinin pazartesi oynanan bir futbol maçını diyelim cumartesi günü yeniden oynatmasına imkan veremez ki bu bile televizyon yayın organlarının sağlamaya çalıştıkları imaj eşlemesini yok etmektedir. Aynı zamanda filmlerin ve spor olaylarının teybe alınarak satılmasına da imkan hazırlarlar. Video alıcıları ve oynatıcıları çok özel bazı konularda söz gelişi, hastanelerde çalışanlar için, tıbbi öğretici bilgileri veren tüketiciler için eski bir mobilya parçasının ya da ekmek kızartma makinesinin nasıl onarılacağını gösteren kasetlerin yapımını da mümkün kılmıştır. En önemlisi, video alıcıları tüketicinin kendi imajlarının üreticisi olmasını sağlamıştır. Böylelikle bir kez daha seyirci bir büyük kitle olmaktan kurtulmuştur. Bir de uydular, çeşitli televizyon istasyonlarının istenilen yerde istenilen yere çok ucuz bir şekilde sinyal göndermelerini sağlayarak özel programlar için geçici küçük şebekeler oluşturmalarını mümkün kılmış, böylece bu alanda da büyük televizyon şebekelerine rakip olabilmiştir. Kablolu televizyon işleticileri uydulardan gönderilen sinyalleri alabilmek için 1980 yılının sonuna kadar 1000 adet televizyon istasyonu kurmuş olacaklardır. Bu sağlanınca diyor Television Radio H dergisi, bir program yapımcısı uydudan bir saat kiralar kiralamaz, bütün ulusa hitap edebilen bir kablolu televizyon şebekesine sahip olabilecektir. Ondan sonra istediği gruplara yayın yapmaya başlayabilir. Dev reklam ajansı Young and Rubicam'ın elektronik bölüm başkan yardımcısı William J. Donnelly, uydu demek seyircilerin küçük küçük gruplar halinde toparlanması ve ulus çapında dağıtımı yapılan programların sayısının artması demektir, diyor. Bütün bu gelişmelerin ortak bir tek yanı var. Bunların hepsi büyük televizyon seyirci kitlesini dilim dilim bölmektedirler. Her bir dilimse yalnız kültürel çeşitlilik sağlamakla kalmaz, bugüne dek bize kafamızdaki imajları dikte eden büyük televizyon yayın şirketlerinin bu gücünü de biraz daha frenler. New York Times yazarı John Connor şöyle özetliyor durumu. Bir nokta kesin. Artık neyin seyredileceğini, ne zaman seyredileceğini saptayan televizyon değildir. Görünüşte birbiriyle ilgisiz gibi duran bir takım olayların aslında basından, radyodan, dergiden, televizyona kadar bütün haberleşme araçlarını kasıp kavuran, hepsi birbirine bağlı değişiklikler dalgası olduğu anlaşılıyor. Kitleye hitap etmeyen bu yeni tür haberleşme araçlarının çeşidi gittikçe artmaktadır. Bunlar, ikinci dalga sırasında son derece ağır basan kitle haber araçlarına meydan okumakta, hatta bazen onların yerini almaktadır. Böylece üçüncü dalga yepyeni bir çağ kitleye hedef almayan haberleşme çağını başlatmıştır. Teknosferin yanı sıra yeni bir enfosfer oluşturulmaktadır. Bunun etkisi çok önemli bir yerde, yani kafamızın içinde hissedilecektir. Çünkü hepsi bir araya gelince bu değişiklikler kafamızdaki dünya ile ilgili imajı, dünyayı anlayış tarzımızı kökünden değiştirmektedir. Parçalanmış imajlar. Haberleşme araçları kitlelere hitap etmeyi kesince kafamız da kitle kafası olma niteliğini yitirir. İkinci dalga çağında haberleşme araçları tarafından standart imajlar bombardımanına tutulan kafamız, bu durumu eleştiren bazı kimselerin deyimiyle kitle kafası olmuştu. Bugün büyük halk yığınlarının aynı mesajları alması yerine küçük bir takım gruplar kendi aralarında mesaj alışverişinde bulunurlar. Bütün toplum, üçüncü dalganın getirdiği çeşitliliği benimsemiştir. Yeni haberleşme araçları da bu sürecin izlerini taşır ve onu hızlandırır. Politikadan pop müziğine kadar çeşitli konularda bir görüş birliğinin sağlanamamasının nedeni de budur. Fikir birliği kalmamıştır. Kişisel düzeyde hepimiz dört bir yanımızda bölük pörçük, tutarsız ve ilgisiz imajlar bombardımanına tutulmuş bulunuyoruz. Bu imajlar bizim eski görüşlerimizi sarsmaktadır. Geoffrey Wolf, öykülerde gerçeğin gittikçe daha küçük parçalarının ele alınmasından yakınır. Ona göre yazarlar genel tablonun gittikçe daha küçük bir bölümünü kavrayabilmektedir. Daniel Leskin de halk tarafından çok tutulan bazı kaynak kitaplara atıfta bulunarak, öykü dışındaki yazılarda da tam bir sentez fikri kimse tarafından tutulmamaktadır. Bunun yerine gelişigüzel parçalar bir araya getirilmiştir demektedir. İmajlarımızın zerreleri ayrılmasına yalnız kitap ve edebiyat dünyasında rastlanmaz. Basında ve elektronik haberleşme araçlarında bu olgu çok daha belirgindir. Geçmişin ahlak anlayışını ve ideolojisini bir hazır elbise gibi benimsemekten yana olan ikinci dalga mensupları bu bilgi bombardımanı karşısında şaşkına dönmüşlerdir. Üzgündürler. Onlar 1930'ların radyo programlarının ya da 1940'ların sinemalarının özlemini çekerler. Yalnız işittikleri şeyler kendileri hesabına üzücü ve korkutucu olduğu için değil, bu bilginin kendilerine sunuluş şeklinin yabancısı oldukları için de yeni haber araçları karşısında yabancılık çekmektedirler. Bizim için derlenmiş, toplanmış ve bir dizi haline getirilmiş fikirler yerine önümüze reklam, emir, kuram, haber şeklinde eski dosyalama sistemimize uymayan kısa, bölük pörçük bilgi parçacıkları sürülmektedir. Yeni imajlar sınıflandırma sistemimize uymamakta çünkü genellikle kavramsal kategorilerimizin dışında kalmaktadırlar. Ama daha önemlisi bunların garip biçimli, kopuk, geçici bir takım paketler halinde önümüze gelmeleridir. Kendilerini bu curcunanın içinde bulan ikinci dalga insanları haberleşme araçlarına karşı içlerine attıkları bir öfke duymaktadırlar. Buna karşılık üçüncü dalga insanları 90 saniye süren kısa haber, 30 saniye süren reklam, biraz müzik, bir manşet, bir karikatür gibi şeklindeki bu bombardımanın ortasında nispeten daha rahattırlar. Bunlar okunduktan sonra fırlayıp atılacak kitapları adeta yutarlar. Özel konuları işleyen dergileri okurlar. Kısa kısa da olsa bir sürü bilgi toplarlar. Ama Bu ufak parçacıkları derleyip toplayan, düzenleyen yeni kavramları, yeni benzetişleri de gözden kaçırmazlar. Bu bilgi parçacıklarını ikinci dalganın standart kategorilerine göre sınıflandırmak yerine, kendi kategorilerini yapmayı, haber araçlarının kendilerine fırlattığı bilgi parçacıklarını kendilerine göre sıralamayı öğrenirler. Gerçeğin zihinsel modelini dışarıdan almak yerine şimdi bu modeli kendimiz yaratmak ve bunu sık sık yenilemek zorundayız. Böylelikle büyük bir yükün altına girmiş bulunuyoruz. Ama yine bunun sayesinde kişiliğimizi daha çok geliştirme, kültürü olduğu gibi kişiliği de yığınsallıktan, kitleleşmekten kurtarma olanağını buluyoruz. Bazılarımız bu baskının altında ezilip gider, bazılarımız isyan eder ya da vurdum duymazlığı yerler. Kimimiz ise daha yüksek düzeyde faaliyete geçebilen becerikli insanlar oluruz. Herhalde sonuç, ikinci dalga çağının sosyologlarının ve bilim kurgu romanı yazarlarının ortaya çıkacağını beklediği standartlaştırılmış robotlardan çok farklıdır. Uygarlığın yığınsallıktan uzaklaşması aramızdaki bilgi alışverişinin miktarında da büyük bir artışa yol açar. İşte neden bir enformasyon toplumu olduğumuzu bu artış iyi anlatır. Bir uygarlık çeşitliliğe ne kadar çok yer verirse, teknolojileri, halkı, enerji şekilleri ne kadar çok çeşitlilik gösterirse, birliğini özellikle hızlı değişikliklerin neden olduğu zorlayıcı durumlarda koruyabilmesi için öğeleri arasındaki enformasyon akımının da o denli çok olması gerekir. Söz gelişi, bir kuruluş kendi davranışlarını akıllıca planlayabilmek için öbür kuruluşların bir değişiklik karşısında nasıl davranacaklarını aşağı yukarı kestirebilmelidir. Bireyler için de durum aynıdır. Birbirimizle ne kadar çok benzersek, birbirimizin davranışlarını önceden tahmin edebilmek için de o denli az bilgiye ihtiyacımız vardır. Çevremizdeki insanlar kişiliklerini kazandıkça, yani yığınsallıktan kurtuldukça, bize karşı nasıl davranacaklarını en kaba çizgileriyle olsun kestirebilmek için daha çok enformasyona, daha çok işarete, sinyale ihtiyacımız vardır. Nasıl davranacaklarını kestiremezsek, bu tahmini yapamazsak ne birlikte çalışabiliriz ne de birlikte yaşayabiliriz. Bunun sonucu insanlar ve kuruluşların enformasyona olan ihtiyacı gittikçe artmıştır. Veri akımı gittikçe çoğalan bir sistemde yaşamaktayız. Sosyal sistemin dağılmaması için gerekli bilginin artması ve bilgi alışverişinin hızlanması zorunluluğunu getirdiği için üçüncü dalga, ikinci dalganın çağ dışı kalmış olan ve bu yükü kaldırmayan enfosferini yıkar ve onun yerine konulmak üzere bir yenisini kurar. 14. Bölüm Akıllı Çevre. Dünyada pek çok insan nesnelerin gerisinde ruhlar alemi olduğuna, kaya toprak gibi görünüşte cansız olan şeylerin içinde canlı bir gücün, mananın bulunduğuna inanırdı. Bugün hala buna inananlar vardır. Bazı Kızılderililer buna Vakan, bazıları Maniteu, bazıları Orenda derdi. Bu insanların inancına göre bütün çevre canlıydı. Bugün üçüncü dalga uygarlığının yeni enfosferini kurarken bu çevrede hayat değil akıl olduğuna inanıyoruz. Bu ilerlemenin anahtarı kuşkusuz bilgisayardır. Elektronik bellekle makineye bu birikmiş verileri nasıl kullanacağını söyleyen bir programdan oluşan bilgisayar 1950'lerde henüz bilimsel bir ucubeydi. 1955 ile 1965 yılları arasında, yani 3. dalganın Amerika'da kabarmaya başladığı yıllardaysa bu bilgisayarlar yavaş yavaş iş dünyasına sızmaya başladılar. Başlangıçta bunlar büronun bütünüyle bağlantılı olmayan, sınırlı kapasiteli ve daha çok mali işlerde kullanılan makinelerdi. Fakat çok sürmedi. Çok büyük kapasiteli ve çeşitli işlerde kullanılabilen makineler şirketlerin genel merkezlerinde görünmeye başladılar. Bir şirketin başkan yardımcısı olan Harvey Popel şöyle diyor. 1965 ile 1977 yılları arası büyük bilgisayar çağıydı. Bu makine çağı düşüncesinin doruk noktasıydı. Yerin metrelerce altındaki antiseptik bir odada bir sürü süper teknokrat tarafından işitilen bir dev bilgisayar. Merkezileştirilmiş bu dev makineler o kadar etkileyiciler ki bunların sosyal mitolojinin bir parçası olması için çok zaman gerekmedi. Artık karikatüristler, film yapımcıları, bilim kurgu yazarları geleceği bunlarla simgeliyorlardı. Bunların hepsi bilgisayarı, her şeye gücü yeten bir beyin, insanüstü zekanın yoğunlaştırılmış bir şekli olarak görüyorlardı. Ancak 1970'lerde gerçekler hayali frenlemesini bildi ve bu çağ dışı görüşleri temizledi. Bilgisayarlar yıldırım hızıyla minyatürleştirilip kapasiteleri arttırılarak, yapabildikleri işlere oranla fiyatları düşürülünce artık her tarafta küçük ekonomik kullanışlı mini bilgisayarlara rastlanmaya başlandı. Yalnız merkezde değil, fabrikaların her birinde, laboratuvarda, satış bölümünde, teknik büroda da bir bilgisayar bulunuyordu. Gerçekten de bunların sayıları o kadar artmıştı ki şirketlerin ellerinde kaç tane bilgisayar olduğunu şaşırdıkları oluyordu. Bilgisayarın düşünme gücü artık tek bir noktada toplanmıyor, dağıtıma tabi tutuluyordu. Bilgisayar gücünün bu şekilde dağılması hala tam hızla devam etmektedir. 1977 yılında şimdiki adıyla dağıtılmış veri işlemi, Distributed Data Processing için yalnız Amerika'da $300 milyon harcanmıştı. Bu konuda pazar araştırması yapan International Data Corporation'a göre bu rakam 1982 yılında $3 milyar erişecektir. Yakında artık özel bir eğitim görmüş bir ruhban sınıfına ihtiyaç göstermeyen küçük, ucuz makineler yazı makinesi kadar yaygınlaşacaktır. Böylece çalışma ortamımızı daha da akıllandırmış olacağız. Ayrıca yakında her yerde hazır ve nazır olacak bir aygıt, yani ev tipi bilgisayar sayesinde yukarıda sözünü ettiğimiz sürecin bir benzeri iş dünyası ve devlet dairelerinin dışında da görülecektir. 5 yıl önce ev bilgisayarları ya da kişilere ait bilgisayarların sayısı üzerinde durulmayacak kadar azdı. Bugünse Amerika'nın bir ucundan öbür ucuna evlerin salonlarında, mutfaklarında ya da tavan aralarında vınlayıp durmakta olan bilgisayarların sayısının 300 bin olduğu tahmin edilmektedir. Üstelik bu, IBM gibi, Texas Instruments gibi büyük yapımcıların bir satış kampanyasını başlatmasından önceki durumdur. Ev tipi bilgisayarlar yakında bir televizyondan ancak biraz daha pahalıya satılacaktır. Bu akıllı makineler şu anda ailenin vergi işlerini yaparlar. Evde tüketilen enerjiyi kontrol ederler. Oyun oynarlar, yemek reçetelerinin listesini tutarlar. Akıllı yazı makinesi gibi çalışırlar. Ama bütün bunlar tam kapasite olarak çalıştığı zaman yapabileceği işlerin sadece ufak bir bölümüdür. Telecomputing Corporation adlı bir Amerikan şirketi, adı kaynak olan bir hizmet sunmaktadır. Bu servis sayesinde bilgisayar sahibi çok ufak bir para karşılığında United Press International haber servisine bağlanabilir, borsa fiyatlarını öğrenir, çocuklara matematik, yazı ve Fransızca, Almanca, İtalyanca öğretecek bir eğitim programı sağlayabilir, tenzilatlı satış kulüplerine üye olabilir, beklemeksizin otel ve bilet rezervasyonu yaptırabilir. Kaynak, elinde basit bir bilgisayar terminali olan bir kimsenin sistemdeki herhangi bir kimseyle haberleşmesini de mümkün kılar. Bridge, satranç ya da tavla oynamak isteyenler, binlerce mil uzakta olanlarla bu oyunları oynayabilirler. Abone, başka birine ya da birçok insana birden mesaj gönderebilir ve bütün bu muhaberatı elektronik bellekte saklayabilir. Kaynak, elektronik toplumların aynı konularla ilgilenen insanlar topluluklarını gerçekleşmesini de kolaylaştırır. Bir düzine kente dağılmış bir sürü fotoğraf makinesi, kaynak sayesinde elektronik yöntemlerle bir araya gelirler ve dedikleri gibi sohbet edebilirler. Aylar sonra bu konuşmalarının kopyasını konu, tarih, temeline göre kaynağın elektronik hafızasından sağlayabilirler. Bilgisayarların birçok şebekeyle bağlantılarının dışında evlere de yayılması akıllı bir çevre yaratma yolunda atılmış bir adımdır ama iş bununla da kalmıyor. Fabrikasyon işlerinde ve genellikle iş hayatındaki kullanışlarının dışında bunlar, havalandırma tesisatı, dikiş makinesi, otomobil baskül gibi her türlü işte de kullanılacak ya da hatta şu anda kullanılmaktadır. Evde enerji kullanımını kontrol edip kaybı önleyecektir. Çamaşır makinesine koyacağınız her çamaşır grubu için suyun sıcaklığını ve kullanılacak deterjanı düzenleyecektir. Arabanızın benzinini ayarlayacaktır. Bir şeyin tamire ihtiyacı varsa bizi uyaracaktır. Sabahleyin bizim için saatli radyoyu, ekmek kızartma makinesini, kahve makinesini, duşu başlatacaktır. Garajı ısıtacak, kapıları kilitleyecek ve süfli ya da pek de o kadar süfli olmayan bir sürü iş yapacaktır. 15-20 yıl sonra durumun nasıl olacağını önde gelen mikrobilgisayar dağıtıcısı Alan P. Halt, Fred adını verdiği evi biraz da şaka yollu şöyle anlatıyor. Evde kullanılan tipte bilgisayarlar zaten şimdiden konuşurlar ve aletleri kontrol ederler. Buna bir iki şey ekleyin. basit bir kelime dağarcığı sağlayın ve emrine bir de telefon verin. Artık Fred dünyanın her yanıyla herkesle konuşabilir. Şimdiki halde buna engelleyen bazı şeyler var ama bu yönde ilerlediğimiz kesin. Halt devam ediyor. Diyelim ki iştesiniz. Telefon çalıyor. Arayan Fred, yani eviniz. Radyoda hırsızlık haberlerini kontrol ederken o arada hava raporunda da sürekli yağmurların geleceğini öğrenmiş. Bunun üzerine elektron ilk belleğe başvurup evin damı ile ilgili bilgileri elden geçirmiş, yağmurda damda bir yerin akması olasılığı bulunduğunu öğrenmiş. Fred size telefon etmeden önce aynı bloğun sonlarındaki bir eve telefon etmiş. O evin adı da Slim olsun. Slim'e fikrini sormuş. Slim ile Fred aynı veri bankasından yararlanırlarmış. İkisi de tamir gerektiği konusunda anlaşmışlar. Siz de daha önce Fred'i denemiş olduğunuzdan ona güvenmemeniz için bir neden yok. Sizin izninizi aldıktan sonra artık geriye Fred'in tamirciyi arayıp ona durumu bildirmesi kalıyor. O da bunu yapar. Tabii bu işi güldürü yanında alan bir hayal ama yine de bunda akıllı bir çevrede yaşamanın nasıl olacağını gösteren bir yan var. Böyle bir çevrede yaşamak insanın tüylerini diken diken eden bazı felsefe sorunlarını da birlikte getirir. Her şeyin yönetimini makineler mi ele alacak? Özellikle karşılıklı konuşan şebekelere bağlanmış akıllı makineler bizim onları anlayıp kontrol etmemizi olanaksız kılacak kadar gelişecekler mi? Polis bir gün yalnızca telefonumuzu değil, ekmek kızartma makinemizi, televizyonumuzu da mı kontrol altına alıp atacağımız her adımı duygularımızı kontrol edecek mi? Bilgisayarlardan yararlanma işini nereye kadar götürmeliyiz? Çevremize gittikçe daha çok zeka yükledikçe bizim düşünme yeteneğimiz gittikçe daha azalmayacak mı? Peki ya birisi fişi prizden çekiverirse ne olacak? Sağ kalabilmek için hala yeterli becerimiz olacak mı? Her soruya karşı sayısız karşı sorular sormak olası. Polis gerçekten her arabayı, her televizyonu, her mutfak eşyasını kontrol edebilir mi? Zeka bütün çevreye yayılmışsa, aynı anda 1000 yerde harekete geçebiliyorsa, bilgisayar sahipleri birçok şebekede şu anda olduğu gibi bir merkeze başvurmadan birbirleriyle konuşabiliyorsa, hala polisin şunu bunu kontrol etmesinden söz edilebilir mi? Düşünme gücünün yaygınlaştırılması totaliter devleti güçlendirmez, tersine zayıflatabilir. Bir de bunun aksi var. Acaba biz bu sayede devleti atlatacak kadar güçlenmez miyiz? John Brunner'in yazdığı bir romanda kahraman, devletin düşünceyi bilgisayar şebekesiyle kontrol altına alma çabalarını başarıyla sabote edebiliyor. Zekanın dumura uğraması kaçınılmaz bir durum mu? Biraz sonra göreceğimiz gibi akıllı bir çevrenin etkisi tam aksi yönde olmaktadır. Emirlerimizi yerine getirsin diye makineler geliştirirken, Isaac Asimov'un klasikleşmiş bir romandaki robot gibi bunlar insanlara hiçbir zaman zarar vermemelerini sağlayacak şekilde programlanamazlar mı? Bu sorunun yanıtını henüz bilmiyoruz. Bu gibi sorunları görmezliğe gelmek son derece sorumsuzca bir davranış olur ama insanların elinin mahkum olduğunu söylemek de fazla saflıktır. Henüz daha kullanmaya başlamadığımız zeka ve hayal gücüne sahip bulunuyoruz. Ne şekilde düşünürsek düşünelim, reddedilemeyecek kadar açık olan durum, enfosferimizi kökünden değiştirmekte oluşumuzdur. İkinci dalga iletişim düzenini yığınsallıktan çıkarmakla kalmıyoruz, sosyal sisteme yepyeni iletişim katmanları ekliyoruz. Yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan üçüncü dalga enfosferini, yanında kitle haberleşme düzenine, posta sistemine, telefona ağırlık veren ikinci dalga çağı, düzelme kabul etmeyecek kadar ilkel kalmaktadır. Artan düşünme gücü. Enfosferi bu denli köklü değiştirince kendi kafamızı da sorunları ele alış biçimimizi, bilgi sentezleştiriş şeklimizi, eylemlerimizin sonuçlarını önceden kestirme tarzımızı da değiştirmek kaçınılmaz oluyor. Okumuşluğun yaşamımızdaki rolünü değiştirmemiz olasılığı da var. Hatta beynimizin kimyasını değiştirmemiz bile olasıdır. Holden, bilgisayar ve buna bağlı ev aletleri hakkında söyledikleri, ilk bakışta verdiği izlenimin tersine o kadar da hayal ürünü değildir. Bugün var olan ses verileri girdi terminalleri 1000 kelimeyi tanıyıp gerekli yanıtı verebilmektedirler. IBM, Nippon Elektrik gibi en büyüklerinden en küçüklerine kadar birçok şirket, bu kelime dağarcığını çoğaltmak, teknolojiyi basitleştirmek ve maliyeti iyice düşürmek için birbiriyle yarışmaktadırlar. Bilgisayarların en çok 20, en az 5 yılda bildiğimiz normal dil karşısında yabancılık çekemeyeceği sanılmaktadır. Bu gelişmenin hem ekonomi hem de kültür üzerindeki etkisi aklın hayalini almayacağı kadar büyük olabilir. Bugün milyonlarca insan sırf okuma yazma bilmedikleri için iş piyasasının dışında bırakılmışlardır. En basit işler bile, formları, aç kapa düğmelerini, çekleri, iş talimatını bulma bürosunun okuyabilmeyi şart koşmaktadır. Okumasını bilme, ikinci dalga dünyasında iş bulma bürosunun aradığı asgari koşuldur. Oysa okuma yazma bilmemek başka, aptal olmak başka şeydir. Dünyanın her yerinde okuması yazması olmayan kimseler tarımdan, inşaattan avcılığa, müziğe kadar büyük hüner isteyen işlerde ustalaşabileceğini biliyoruz. Okur yazar olmayan birçok insan çok güçlü belleğe sahiptir. Birkaç yabancı dili rahatlıkla konuşabilenleri vardır ki bunu üniversite eğitimi görmüş pek çok Amerikalı beceremez. Oysa ikinci dalga toplumlarında okur yazar olmayan insanın ekonomi açısından hemen hemen hiçbir şansı yoktur. Kuşkusuz okuma yazma bir işe özgü, sadece işte yararlanılan bir kazanım değildir. Okuma bir hayal ve zevk aleminin de kapısıdır. Yine de makinelerin, hatta duvarların bile konuşacak şekilde programlandığı akıllı bir çevrede okuryazarlıkla maaş arasındaki bağ son 300 yılda olduğu kadar güçlü değildir. Uçak bileti rezervasyon memurları, ardiye personeli, makine işleticileri ve tamirciler okuma yerine makinenin neyi nasıl yapılacağını onlara teker teker anlatan sesini dinlemek yoluyla çok başarılı bir şekilde çalışabilirler. Bilgisayarlar Süpermen değildir, bozulabilirler, hata yapabilirler, hem de bazen çok tehlikeli hatalar. Yaptıkları sihir filan değildir. Buna karşı onlar, insanlığın en şaşılacak etkisi, dengeleri alt üst eden bir başarısıdır. Çünkü nasıl ikinci dalga teknolojisi bizim fizik gücümüzü arttırdıysa, bunlar da bizim düşünme gücümüzü arttırırlar. Bu artan düşünme gücünün en sonunda bizi nereye götüreceğini de şu anda bilemiyoruz. Akıllı çevreyle tanışıklığımız artıp beşikten çıktığımız andan itibaren ve konuşmayı bilgisayarlarla öğrenince onları bugün hayal bile edemeyeceğimiz kadar rahat bir şekilde kullanmaya başlayacağız. Bu makineler yalnız süper teknokratlara değil, hepimize, kendimizi ve dünyayı daha derinlemesine düşünme konusunda yardımcı olacaklardır. Bugün herhangi bir sorun ortaya çıktı mı hemen nedenlerini araştırmaya başlarız. Oysa şu ana dek en büyük düşünürler bile bir şey açıklarken bir avuç nedenle yetinmek zorunda kalmışlardır. Çünkü en üstün insan zekası bile bir seferde birkaç değişkenden fazlasını, bırakın değerlendirmeyi, düşünmekte bile zorluk çeker. Bunun sonucu olarak çocuk neden suç işlemiştir, enflasyon neden ekonomiyi alt üst etmektedir ya da kentleşme yakındaki bir nehrin doğasını nasıl etkiliyor gibisinden karmaşık sorunla karşılaşınca dikkatimizi bir iki etken üzerinde toplayıp bunlardan daha önemli olabilecek öbür etkenleri dikkate alamayız. Daha da kötüsü, her uzman grubu öbür nedenleri bir kenara iterek kendi nedenleri üzerinde ısrar eder. Kentlerin yozlaşmasıyla ilgili bir sürü büyük sorunla karşılaşan konut uzmanı bunun nedeni olarak nüfusun belirli merkezlerde yoğunlaşmasını ve eldeki konut sayısının azalmasını gösterir. Ulaştırma uzmanı ise kitle taşımacılığına yeterince önem verilmediğinden yakınır. Sosyal yardım uzmanı bakım evlerinin yetersizliğini anlatır. Güvenlik uzmanı polis devriyelerinin yeterince sık olmaması üzerinde durur. İktisatçı verilerin yüksek oluşunun yatırımları engellemesinden yakınır. Ve bu böyle gider. Herkes bütün bu nedenlerin aslında birbirine bağlı olduğunu, bütün bunların bir sistemin birbirini güçlendiren ögeleri olduklarını bol keseden kabul eder. Ama soruna bir çözüm getirmeye çalışırken kimse onun karmaşıklığını bütünüyle akılda tutamaz. Kentlerin yozlaşmasını Uzay Toplumu adlı kitapla Peter Ritner'ın kullandığı o güzel terimle belirtelim. Doku sorunlarından yalnızca bir tanesidir. Ritner, ögeleri birbirinden kolay ayrılan sorunlarla değil de bir sürü kaynaktan gelen ve her biri birbirine sıkı sıkıya bağlı yüzlerce etkinin meydana getirdiği sorunlarla gittikçe daha çok karşılaşacağımızı söylemektedir. Bilgisayar, bu nedenlerin çoğunu aklında tutup bunlar arasındaki ilişkiyi bulup çıkarabildiğinden bize bu tür sorunları daha köklü bir şekilde halletmekte yardımcı olabilir. En gizli bağları bulabilmek için bir sürü veriyi elden geçirebilir, tarayabilir. Bulduğu bu parçacıkları anlamlı bütünler halinde birleştirebilir. Belirli bazı öncülüler verilince alınabilecek çeşitli kararların en uzak sonuçlarını bile hesaplayabilir ve bunu bir insanın yapabileceğinden çok daha sistemli ve çok daha eksiksiz olarak yapabilir. İnsanlarla kaynaklar arasında o zamana dek hiç dikkat çekmemiş bağları bulup çıkararak bazı sorunlara gerçekten hayal gücünü kullanmayı gerektiren çözümler getirebilir. Önümüzdeki 15-20 yıl insan zekası, hayal gücü ve sezgisi hala makineden çok daha önemli olmaya devam edecektir. Yine de bilgisayarların kültürümüzde geçerli olan nedensellik kavramını daha derinleştirmemize, karşılıklı bağlılığı daha iyi anlayabilmemize, bölük pörçük verileri anlamlı bütünler haline getirmemize yardımcı olmalarını bekleyebiliriz. Bilgisayar, bölük pörçük kültürün panzehridir. Akıllı çevre, eninde sonunda yalnızca sorunları çözümleme ve verileri bir bütün haline getirme yöntemlerimizi değil, beynimizin kimyasını da değiştirebilir. Birçok araştırmacı yanında David Kretsch, Marion Diamond, Mark Rosenweig ve Edward Bennett tarafından yapılan deneyler, zenginleştirilmiş bir çevrede yaşatılan hayvanların kontrol grubundaki hayvanlardan daha farklı bir beyin yapısına sahip olduklarını saptamışlardır. Acaba bunu çevremizi daha karmaşık ve daha akıllı yaptıkça biz de daha zeki olabiliriz diye yorumlamak mümkün müdür? Dünyanın önde gelen nöropsikiyatrlarından biri olan Dr. Donald F. Klein şöyle diyor. Kretsch'in çalışmaları zekayı etkileyen değişkenler arasında ilk yıllardaki çevrenin zenginliğinin de olduğu izlenimini vermektedir. Akılsız, yani uyarıcılığı olmayan, yoksul bir çevrede büyüyen çocuklar ilk iş olarak riske girmeyi öğrenirler. O çevrede yanılma olasılığı çok azdır ve ihtiyatlı olmak bir davranış şeklidir. Oysa bunların hiçbirinin zekanın gelişmesini sağlayan bir yanı yoktur. Buna karşılık akıllı, uyarıcı, karmaşık bir ortamda yetişen çocuklarda başka ustalıklar gelişir. Eğer çocuk bir takım işleri yapmakta çevresini kullanabilirse, annesine ve babasına bağlı olmadan yaşamayı daha küçük yaşta öğrenir. Böyle çocuklar becerikli olurlar, kendilerine güvenirler, meraklı araştırmacı olmanın, hayal gücünü kullanmanın, yaşam karşısında sorun çözücü bir tutum benimsemenin zararını görmezler. Bütün bunlar beyinde de bir takım değişikliklere yol açabilir. Şu aşamada sadece bazı tahminlerde bulunabiliriz ama akıllı bir ortamın daha büyük bir korteks geliştirmemize yol açması olanaksız değildir. Akıllı bir çevre akıllı insanlar yaratır. Bütün bunlar yeni infosferin birlikte getirdiği değişikliklerin daha geniş kapsamlı bir başka anlamının belirtileridir. Haberleşme sisteminin yığınsanlığını yitirmesi ve aynı zamanda bilgisayarın önem kazanması toplumsal belleğimizi de değiştirir. Toplumsal bellek. Bellekler kişisel ve toplumsal olmak üzere iki türlüdür. Birey ölünce kişisel belleği de birlikte götürür. Toplumsal bellek ise yaşamaya devam eder. İnsan türünün evrimdeki başarısının sırrı böyle bir ortak belleği kullanışında gizlidir. Bu bakımdan bu toplumsal belleği kuruşumuz, zenginleştirilmişimiz ve kullanışımızla ilgili her şey, dolayısıyla kaderimizi de ilgilendirir. Tarihte insanlık toplumsal bellek konusunda bundan önce de iki köklü devrim geçirmiştir. Yeni bir enfosfer geliştirmek ile bugün yine böyle bir değişikliğin eşiğinde bulunuyoruz. İnsan toplulukları başlangıçta ortak anıları kişisel anılarıyla aynı yerde bireylerin kafasında saklamak zorundaydı. Kabilenin yaşlıları bilgeleri bu anıları tarih, folklor, efsane şeklinde belleklerinde taşırlar ve konuşmayla, şarkıyla, örnek davranışlarla çocuklarına aktarırlardı. Ateş nasıl yakılır, kuş en iyi ne şekilde nasıl yakalanır, sal nasıl yapılır, saban nasıl bilinir, sığırlara nasıl bakılır, grubun bu konularda topladığı bütün bilgiler insan beyninin hücreleri içinde saklanırdı. Durum böyle devam ettiği sürece toplumsal bellek çok sınırlıydı. Yaşlıların belleği istediği kadar güçlü olsun, şarkılar, dersler istenildiği kadar akılda tutulsun, yine de insan kafasını ancak bir yere kadar doldurabilirsiniz. İkinci dalga uygarlığı belleğin bu sınırını ortadan kaldırdı. Okuryazarlığı yaygınlaştırdı, iş hayatıyla ilgili düzenli kayıtlar tuttu, binlerce kitaplık ve müze kurdu, dosya dolabını icat etti, kısacası toplumsal belleği onu insan kafasının dışına çıkardı ve onu depolamak için yeni yöntemler buldu. Böylece sınırları genişletti. Bu bilgi birikimini çoğaltarak yenilenme ve toplumsal değişiklik süreçlerini hızlandırdı ve ikinci dalga uygarlığına o tarihe dek dünyanın görmediği kadar hızlı değişen ve gelişen bir kültür verdi. Bugün toplumsal bellek yeni bir aşamaya yaklaşmıştır. Yeni iletişim araçlarının bulunması, uydulardan yeryüzünün haritasının çıkarılması, hastanelerde yatan hastaların elektronik aygıtlarla sürekli kontrol altında tutulması, şirket kayıtlarının bilgisayara uygun bir şekilde tutulması, bütün bunlar uygarlığın faaliyetlerini çok ayrıntılı olarak tuttuğumuzu gösterir. Gezegeni ve onunla birlikte toplumsal belleği yakıp yok etmedikçe çok kısa bir zamanda noksansız bir belleğe sahip bir uygarlığa yaklaşılabileceği ölçüde yaklaşacağız. Üçüncü dalga uygarlığı kendisi hakkında bir çeyrek yüzyıl önce akıldan hayalden bile geçmeyecek kadar çok ayrıntılı bilgiye sahip olacaktır. Üçüncü dalgaya özgü toplumsal bellek, yalnızca saklanan bilginin miktarı bakımından bir değişiklik getirmeyecektir. Belleğimize sözün gelişi, can da katacağız. İnsan beynine yerleştirilmiş toplumsal bellek, sürekli olarak erimekte, tazelenmekte, karşılaştırılmakta, çeşitli şekillerde birleştirilmekteydi. Yani hareket halindeydi, dinamikti, kelimenin tam anlamıyla canlıydı. Sanayi uygarlığı toplumsal belleğin büyük bir bölümünü kafanın içinden çıkarınca bu birikmiş bilgiler nesnelleşti, kağıda, bordroya, gazete kağıdına, fotoğraflara, filmlere döküldü. Ama bir simge kağıdın üzerine bir kez döküldü mü, bir resim bir kere çekildi mi, bir gazete bir kere basıldı mı artık pasifleşir, durağan bir şekilde kalır. Ancak bunlar yeniden insan beynine sokuldu mu canlanır, manipüle edilir, yeni birleşimlere girer. Bu bakımdan her ne kadar ikinci dalga uygarlığı toplumsal belleği köklü bir şekilde genişlettiyse de aynı zamanda onu dondurdu da. Üçüncü dalga enfosferine sıçrayışı, tarih açısından heyecan verici bir olgu yapan, onun yalnızca toplumsal belleği yeniden genişletmesi değil, yeniden yaşama döndürmesidir. Bilgisayar, biriktirdiği verileri bir sürece tabi tuttuğu için tarihte bir örneği daha olmayan yepyeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bilgisayar, toplumsal belleğin kapsamını genişletmekte hem de onu harekete geçirmektedir. Bu iki işin bir araya gelmesinin itici bir gücü olduğu görülecektir. Bu yeni genişlemiş belleği harekete geçirmek, yeni kültürel enerjilerin serbest kalmasını sağlayacaktır. Çünkü bilgisayar bize yalnızca küçük parçacıklar halindeki bilgileri düzenlemekte, bütünleştirmekte yardımcı olmaz, mümkünün sınırlarını da genişletir. 5. kaset, 1. yüzün sonu.